Ayrım 9.
Kulakları sağır edecek bir çığlıkla uçan kuşlardan yorulanlar, okyanusun dev dalgaları arasına düşerek boğulmaktadırlar. Kaptan Cook'un seyir defterine not ettiği bu olaya zaman içinde birçok denizci tanık olur. Kuşların bu toplu intihar girişimi bilim adamlarının dikkatini çeker. Ornitologların yaptığı araştırmalarda göçmen kuşların okyanusa düşecekleri yere geldiklerinde birbirlerine sokuldukları anlaşılır ama intihar etmelerinin nedeni aydınlatılamaz. Yıllar süren çalışmalar sonrasında bu trajik doğa olayının yaşandığı yerde bir ada olduğu ve kuşların göç yolu üstünde bulunan adanın bir deprem sonucunda okyanusa gömüldüğü gerçeği bilim adamları tarafından gün ışığına çıkarılır. İnsanlar çoktan unutmuş olsalar da kuşlar o yere geldiklerinde adayı çığlık çığlığa ararlar, bulamayınca da yorgun bedenlerini dalgalara bırakırlar. Kuşların Konservatuarı. Namık Kemal arkadaşlarıyla toplantılar düzenlediği konağın bulunduğu yeri çok sevdiğinden semtinde isim babası olur. Yazarların, aydınların ülke sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir araya geldikleri tepe Namık Kemal'in koyduğu adla anılır günümüzde de. Ne var ki o semtte aydınlanma toplantılarının düzenleneceği bir kültür merkezi yoktur. İstanbul için yazılmış şiirlerde pek rastlanılmaz o yöreye. Halim Şefik'in Burası adlı şiirinde karşımıza çıkar. Şimdi nerede olmak isterdim? Kadıköy'de, Fikir Tepesi'nde, Murat Sineması'nın karşısındaki kahvede ya da Sarıyer'de, iskeleye çok yakın bir evde. Ama burası da iyi. Aydınların bir araya gelerek düşüncelerini paylaştıkları evin bulunduğu tepeye Fikir Tepesi adını koymuştur Namık Kemal. İstanbul'da düşünce özgürlüğü savunucuları için bu semt pergel çivisinin konulması gereken yerdir. Başucu kitaplarımdan biri olan Melisa Gürpınar'ın İstanbul'un Gözleri Mahmur adlı eserindeki şu dizelerle Namık Kemal'in yaşadığı yıllardaki Fikir Tepesi'ni gözümüzde canlandırabiliriz. Evin arkası Kurbal Dere'ye bakardı. Yalıydı bir bakıma. Cumbaya oturunca derenin dibindeki taşlar sayılırdı. Akşam olurken odalar, kurbağa sesleri ve Fikir Tepesi'nde yaşayan kavuncu güzelinin gazelleriyle dolardı. İstanbul'un Kadıköy yakasında bulunan ve eski adı Kalkedon Nehri olan Kurbağalı Dere bir dönemin en romantik yerlerinin başında gelirdi. Gürpınar'ın şiirindeki gibi dibindeki çakılların sayıldığı 1926 yılında derenin yanında bulunan Hamdi'nin gazinosuna bir dans pisti yapılır. Hamdi Bey o yıllarda erkeklerin dans edeceği bir dam bulmak zor olduğundan yel değirmeninde oturan balık etli bir Yahudi kızla anlaşır. Delikanlıların genç kızla dans etmek için sıra beklediği gazinodaki bir ağaca kendini asan Hamdi Bey'in intiharına ise kimse bir anlam veremez. Dereye adını veren kurbağaların serenadı ilkbaharın gelmesiyle başlardı. Kuşbazlar kafeslerini kaptıkları gibi dere kenarında alırlardı soluğu. Çünkü kuşlar arasında en makbul olanı kurbağa makarası çekmeyi becerebilenlerdi. Bu yüzden Kurbağalı Dere'nin kıyılarında sabahın erken saatlerinde üstleri bezlerle örtülü bir sürü kafes görülürdü. Dereden gelen sesleri dinleyerek kurbağa makarası çekmeyi öğrenen kuşlar yüklü bir fiyata alıcı bulduğundan sahiplerinin yüzünü güldürürlerdi. İstanbul kuşlarının konservatuarıydı Kurbağalı Dere. Bu yüzden içinden derenin geçtiği çayıra kuş dili adı verilmiştir. Kurbağalı Dere'nin okuyanı hayrete düşüren bir özelliğinde Müfit Ekdal'ın Kadıköy kitabından öğreniriz. Ekdal, derenin iki yakasında yapılaşmanın olmadığı yıllarda yaşayan Ahmet Ağa adlı bir adamı tanıtır bizlere. Sabahın erken saatlerinde sırtında taşıdığı bir çuval kumu bir çamaşır leğeninde yıkayarak içinden çıkan sarı noktaları biriktiren Ahmet Ağa, parçacıklar bir fındık büyüklüğüne eriştiğinde Kadıköy'deki bir Ermeni kuyumcuya satardı. Anlaşıldığı üzere Kurbağalı Dere'nin kumlarında altın vardı bir zamanlar. Orhan Veli, arkadaşı Muvaffak Sami Onat'a gönderdiği bir mektupta yaşamını özetlemeye şöyle başlar. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. İstanbul'un toprak yollarının kenarlarındaki su birikintilerinde yaşayan kurbağalar korkutur kimi çocukları. Ama hem suda hem de karada yaşayan hayvanlar arasında daha korku verici olanı timsahtır hiç şüphesiz. Milattan önce 63 yılında Amasya'da doğan Strabon, Coğrafya adlı eserinde İstanbul'u anlatırken denizden biraz içerilerde içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınardan söz eder. İstanbul'un Nazım Planı'nı yazarken Beyoğlu'nda bulunan Timsah Sokağı'nın adının nereden geldiğini sorgulamış, bu hayvanın İstanbul'da yaşamamış olduğuna göre 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününde sarayın baş mühendisi İbrahim Efendi'nin eğlence olsun diye Haliç'te yüzdürdüğü ve içinden çıkan 5 çenginin dans ederek ellerindeki yiyecek tepsilerini kıyıya bıraktıkları timsah biçimindeki denizaltıya getirmiştim sözü. Oysa Strabon içinde timsahların yaşadığı bir pınardan söz ediyor ve ne gariptir ki pınarın Kalkedon'da yani Kadıköy'de olduğunu bildiriyor. Akıllara ilk gelen timsahların Mısırlılar tarafından getirildiğidir. Firavun'un çocukları tarihin çeşitli dönemlerinde deniz yoluyla İstanbul'a kadar gelmiş, hatta daha da ötelere gitmişlerdir. Öyle ki Trabzon'da Komnenos devleti krallarından 1. Manuel tarafından 1238-1263 yılları arasında yaptırılan Ayasofya Kilisesi'nin doğuya bakan dış duvarında kesici aletlerle kazınan birçok gemi resmi göze çarpar. Araştırmacılar resmi yapılan gemilerin Akdeniz'in çeşitli uygarlıklarına ait olduklarını ve duvara gelişi güzel kazınmadıklarını açıklamışlardır. Sıcak yaz günlerinde üstlerinde kertenkelelerin güneş banyosu yaptıkları resimler arasında içlerinde belki Nil Nehri'nin timsahlarının da taşındığı Mısır gemileri de vardır. Yanıtı verilemeyen soru kutsal bir mekanın duvarlarına gemi resimlerinin neden kazındığıdır. Güvercin guruldaması. Venedik'e gidip San Marco meydanını görmemek olmaz. Salah Cimcoz ile birlikte Kalem adlı mizah dergisini çıkaran Celal Esat Ersaven, bu ünlü meydan ile İstanbul arasında şu bağlantıyı kurar. San Marco alanının şehzadebaşı çayhaneleri gibi 8 kişiden çok almayan kahvehanelerinde yaldızlı peykeler ve oymalı Venedik aynaları karşısında insan bulunduğu çağı unutur. Salahattin Batu da San Marco Meydanı ile İstanbul'un bir meydanını aynı arabaya koşar. Bazilika'nın ön balkonlarına tunç atlar yerleştirilmiş. Eski İstanbul'un at meydanından getirilmiş bunlar. Başları, boyunları, yürüyüşleri gibi ölçülü. Pegasuslar havaya doğru ağ verecekler sanki. Meydanlar toplanma yeridir güvercinlerin. Oktay Rifat, San Marco Meydanı'nda bir güvercinle dost olsa da onun için yazdığı şiiri kitaplarına almaz. Oysa bu şiir, 2. Dünya Savaşı'na karşı yazılmış en güzel şiirlerden biridir. San Marco Meydanı'nda dost olduğum güvercin, bir Alman misillemesinde kurşuna dizilmediyse eğer Venedik'e gider. Ben kuşumu bulurum, ben kuşumu bilirim, milyon güvercin içinde. Güvercinler bir avuç yem karşılığında çekilen hatıra fotoğraflarının vazgeçilmez figüranlarıdır. Ahmet Haşim, San Marco Meydanı'nda güvercinlerin bu konuda seçici davrandıklarına tanık olur. Venedik'te San Marco alanında gezginler anı fotoğrafı çıkartmak için ellerinde yem, güvercinlerin alçak gönüllülük gösterip yaklaşmalarını beklerler. Bir gün kuşların ilgilerine bir türlü erişemeyen şişman bir kadının sinirden hıçkıra hıçkıra ağladığını görmüştüm. Kuşlar her nedense bu kadını sevmemişti. Haşim'e göre güvercinlerin seçicilikleri yalnızca fotoğraf çektirme konusunda değildir. Şair, güvercinlerin İstanbul'da Mimar Sinan'a öykünerek yapılan çirkin yapılara konmadıklarına değinerek Güzel Sanatlar Kurulu'na bir güvercinin de üye seçilmesini önerir. İstanbul güvercinleri simitlerin fırınlardan çıkış saatini de bilirler. Malını satan bir simitçinin evine dönmeden önce tablasını silkelemesi ise gerçek bir ziyafettir güvercinler için. Melih Cevdet Anday'ın pencerede kopan alkış diye tanımladığı bu kuşa Cemal Süreyya'nın ilk şiir kitabının adında da rastlarız. Üvercinka. Cemal Süreyya güvercin kanadını kısaltarak elde eder Üvercinka'yı. Barışı ve aşkı çağrıştıran bu kitap adının şair tarafından tercih edilişinin nedeni kelimeyi zorlayan bir şiir anlayışını benimsemesidir. Kitabın yayınlanışından yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyler Cemal Süreyya. İkinci yeni bir güvercin cuntasıdır. Bir şiir hareketinin tanımlanmasına yardımcı olan güvercinler, 1995 yılında İstanbul'daki toplanma yerlerinden biri olan Galatasaray Lisesi'nin önüne gelen bir grup kadının yem satmak düşüncesinde olduklarını sanırlar önce. Ama ellerinde birer fotoğraf tutan kadınların sessizce oturuşlarına bir anlam veremezler. Aralarına Taksim Meydanı'ndan katılan bir güvercin, kondukları tramvay telinden aşağıdaki topluluğa bakan şaşkın arkadaşlarına konuşur. Benim geldiğim yerde Cumhuriyet Anıtı denilen bir heykel var. Onun, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Harbiye'ye bakan yüzeyinde bir kadın yerde oturur ve şunları söyler ayakta duranlara. Beyler, paşalar, sömürüye karşı zafere ulaşacaksınız ama yıllar sonra anneler yine bu vatan toprağına oturacaklar. Hem de şuracıkta birkaç yüz metre aşağıda. Üstelik onların kucağında benim sarıldığım gibi çocukları da olmayacak. Annelerin gözyaşları hiç dinmeyecek bu ülkede. Bu sözler üzerine güvercinler annelerin neden her cumartesi günü toplandıklarını öğrenirler. Cumhuriyet anıtının üstünde güvercinlerin konmaması için testere ağzına benzeyen demirler konulur. Bu önlem gerçeklerin güvercinler tarafından duyulmasını engelleyemez. Tıpkı tek dilekleri göz altında kaybolan çocuklarının bulunması olan cumartesi annelerinin yüreklerinde taşıdıkları umudun üstlerine salınan polis köpekleri ve coplarla kırılamadığı gibi. Galatasaray Lisesi'nin önündeki güvercinler arasında Galata Köprüsü'ndeki yaşlı niyetçinin ölmesi üzerine çocukları tarafından salıverilen güvercin de vardır. İstanbullulara uzun yıllar gagasıyla küçük kağıt yazılı dizeler çeken güvercin, anımsadığı bir maniyi tüm arkadaşlarına ezberletir. İşte güvercinlerin çıkardıkları sesler, aslında ezberledikleri bu şiiri okumalarından başka bir şey değildir. Anne beni, vay beni, aldı kaçtı tay beni, niye ağlarsın anne, doğurmadın say beni. Kas kafalı diye kime denir? Ahmet Mithat'ın Paris'te hayranlıkla gezdiği yerlerden biri de Père Lachaise mezarlığıdır. Giriş kapısından aldığı planla şair Alfred de Musset'in mezarı gibi istediği kabrin yerini kolayca bulan Ahmet Mithat, Avrupa'da bir Cevelan adlı kitabında hayranlığını şöyle anlatır. Paris'te en ziyade nazarı hayretime çarpan şey Père Lachaise mezarlığı olmuştur. Mezarlık denildiği zaman hatıra gelebilecek şekli suret orada asla yoktur. O da başkaca bir şehirdir ki sokaklarının, yollarının intizamı bizim daire-i belediyelere numune-i imtisal olmaya şayandır. Père Lachaise'de gezinenler pek çok ünlünün mezar taşıyla karşılaşırlar. Ahmet Mithat Efendi'nin gözlemlerini yazdığı kitabının yayınlanışından 94 yıl sonra mezarlıktaki ünlüler listesine bir sanatçı daha eklenir. Yaşantısının bir bölümünü cezaevlerinde geçiren bu sanatçı 1973 yılının 27 Eylül günü eşine yazdığı mektupta düşlerindeki bir senaryoyu anlatır. Şu sıralar düşündüğüm hikayeler kır, güneş, kaz, nergis özlemleriyle dolu. Hakim unsur çocuklar. Eğer başarabilirsem güzel filmler yapacağım sevgili. Son hikaye öylesine basit ki anlaşılması bile zor. Böyle film olur mu diyecek millet ve iki kelimelik. Bir çocuk bir angut kazına aşık olur. Aklı fikri tahta tüfeğiyle onu vurmaktadır. Bütün gününü, gecesini bu kazın hayali doldurur. Bir gün yoldan geçen bir otomobil, hizasından uçan angut kazının sonu olur. Bir tüfek uzanır ve kazı vurur. Kaz sulara düşer, vuranlar dururlar. Fakat suya girmeyi göze alamadıkları için basarlar gaza, giderler. silah sesini duymuş olan çocuk bütün gücüyle koşup kazını her zaman yemlediği yerde arar. Beline kadar sularda çırpınır ve sonunda ölmüş kazı bulur. Artık dünyası yıkılmıştır. Kendini tutamaz ve ağlar. Mektubun sonunda Yılmaz Güney'in imzası yer alır. Yazıldığı yer ise Selimiye Kışlası'dır. Père Lachaise mezarlığının tarihi dokusuna hiç de uymayan bir kabri olan sanatçının üstünden memleketinden göç eden yaban kazları da geçmemektedir. Yılmaz Güney'in mezarının aykırı duruşunun nedeni bir gün nasıl olsa ülkesine dönecek düşüncesiyle misafir kabul edilişi olabilir mi? Vurulmuş bir kazın heykeli ne de güzel yakışır mezarının üstüne. Tarih sayfalarına bir göz attığımızda ise bir kaz heykelinin Romalı askerler tarafından her yıl düzenlenen törenlerde taşındığına tanık oluruz. Altın bir kaz heykelinin gezdirildiği törenin amacı M.Ö. 390 yılında kazanılan bir zaferi kutlamaktır. Bir gece Roma'ya baskın düzenleyen Galyalılar başarıya ulaşamazlar. Yenilgilerinin nedeni Romalı askerlerin kazların bağırtıları sonucu baskını haber almalarıdır. Galyalılar Atilla İlhan'ın şu dizelerini okumuş olsalardı belki de daha dikkatli davranırlardı. Issızlığın kalanlığı çökertir sazlıkları. Önlenemez çünkü. Sırma gibi parıldar yalnız ara sıra. Görünmez kazların ıslıkları. Ama kazların el üstünde taşınması fazla sürmez. Popolarının sıradan insanlardan daha duyarlı olduğuna inanan kral ve onun çevresindekiler tuvalet sonrasında silinmek için kaz tüyü kullanmaya başlarlar. Ancak tüyleri tuvalet kağıdı niyetine kullanmak hiç de kolay olmaz. Sorun, ölmüş bir kazın boynunun ayrıcalıklı popoların silinmesi amacıyla sarayın tuvaletlerine konulmasıyla çözümlenir. Akgün Akova bir şiirinde şu soruyu sorar. Neden V şeklinde uçar yaban kazları? Bu soru epeyce düşündürdü beni. Sonunda buldum yanıtını. Kuşları çok iyi tanıyan, askere alınmadan önce onların kırık kanatlarını iyileştiren bir çoban, savaş alanında nöbet tutarken çalıların arasından bir ses duyar. Sinsice yapılan bir saldırıyı gerçekleştiren karşı taraf askerlerinin haberleşmek için çıkardıkları bir kuş sesidir duyduğum. Ama bu kötü taklidi hasta bir yaban kazı sanır bizim çoban. Ve ona yardım etmek düşüncesiyle silahını yere koyarak çalıların arasına uzatır ellerini. Tam o sırada bağırmasın diye ağzı bir el tarafından kapatılır ve kasatura ile boğazı kesilir. Çobanın hüzünlü hikayesini yalnızca oradan geçmekte olan yaban kazları bilirler. Sürüden ayrılan bir yaban kazı çobanın henüz soğumamış bedenine yaklaşır ve boynuna asılı künyede yazılı olan adı okur. Victor, Vladimir, Vincent, Vincenzo, Vacolo, Verlen ya da Veysel. Künye kanla kaplandığı için öğrenemez çobanın adını. Yalnızca baş harfini okuyabilmiştir. V. İşte o günden beri yaban kazları gökyüzünü V harfini çizerek göç ederler. Göç ederlerken de sürünün önünde hep aynı kazın uçmasına izin vermezler. Liderlik sürekli olarak değişir. Bu yüzden koltuk kapma derdinde olan politikacılara kas kafalı demek bu hayvanlara yapılacak en büyük haksızlıktır. Yapamam diye bir şey yoktur. Orhan Veli'nin İçeride adlı şiirini ne zaman okusam hücresinde oturan bir tutuklu gelir gözümün önüne. Oysa şiirdeki üç dize bir odanın içindeki insanı da anlatıyor olabilir. Pencere, en iyisi pencere. Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa dört duvarı göreceğine. Kocası Julius ile birlikte Rus casusu olmak suçundan ölüme mahkum edilen Ethel Rosenberg, Sing Sing hapishanesinde yazdığı 20 Mayıs 1952 tarihli mektuba şöyle başlar. Bugün öyle canım sıkılıyor ki kime başvuracağım, içimi nasıl rahatlatacağım bilemiyorum. Yağmur öğleden sonra hiç dinmedi. Bahçenin ağzında sandalyeme oturdum. Bilmediğim bir yerlerde açan çiçeklerin kokusunu içtim. Daha önce attığım ekmek kırıklarını umursamazlıkla gagalayan ıslak kırlangıçları izledim. Hapishane ve kuş denildiğinde unutulmaması gereken insan Robert Stroud'dur. 1909 yılının Ocak ayında kız arkadaşı Kitty O'Brien'i dövüp kolyesini alan Charlie Dahmer'i öldüren Robert Stroud, 12 yıl hapse mahkum olduğunda 19 yaşındadır. McNeil adasındaki hapishaneye gönderilen mahkum, 3 yıl sonra ilk kez dışarı çıkarılarak unutamayacağı bir vapur yolculuğu sonrasında Kansas eyaletinin Leavenworth kentinde yeni yapılan bir hapishaneye gönderilir. Kalem taşımanın suç sayıldığı hapishane 15 metre yüksekliğindeki duvarlarıyla ünlenmişti ve gardiyanların duvar görmekten bıktım diyerek istifa etmeleri yönetim için sıradan bir olaydı. Evi terk eden babası tarafından bir kez olsun yanağa okşanmayan Stroud, annesi Elizabeth'e yazdığı bir mektubun sonuna eklediği dizelerde duygularını açığa vurur. Yorgunum, hayat kasvetli, dünya donuk ve boş, yalnızım, ah çok yalnızım, düşünecek, sevecek kimsem yok, çıldıracak ıstırap içinde, dünya benden yüz çevirmiş, gözler kapalı, şefkat yok olmuş, dünün arkadaşı olan benim için. Leavenworth'teki hava, Atlanta hapishanesinde bir tutukluyu döverek öldüren Andrew F. Turner adlı gardiyanın gelmesiyle daha da gerginleşir. Turner, bir akşam yemeğinde arkadaşıyla konuşan mahkuma seslenir. Ver numaranı. Hapishane kurallarına göre yemek sırasında konuşmak yasaktı. Copunu koltuğunun altına sıkıştıran gardiyan, elindeki deftere verilen yanıtı yazar. Stroud, 8154. Robert Stroud bir gardiyan aracılığıyla Turner'a kardeşi Marcus ziyarete gelinceye kadar kendisini yönetime rapor etmemesini rica eder. Disiplin cezası alırsa yıllardır ayrı kaldığı kardeşi Marcus'u görme olanağını kaybedecektir. Gardiyan Turner'dan şu yanıtı getirir. Raporu geciktirebilirim ama geciktirmeyeceğim. Bir pazar günü 1100 mahkumun öğle yemeği yediği salonda bando Cennet adlı şarkıyı çalarken Robert Stroud masadan kalkarak Turner'ın karşısına dikilir. Aralarında geçen kısa konuşma anında Turner copuyla Stroud'a vurmak ister. Boğuşma sırasında gardiyan yere yığılırken Stroud ayakta kalır. Sol elindeki bıçaktan kan damlamaktadır. 4 yıl süren mahkeme sonrasında polis müdürü Ole Wood tarafından gazetelere idam sehpası malzemesi için açık artırma ilanları verilir. Stroud'un aleyhine tanıklık yapan mahkumlar gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceklerine dair yemin etmeden önce Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan af tezkerelerini ellerinde sıkıca tutuyorlardı. Stroud, hücresindeki pencereden idam sehpasının kurulmasını seyretmiş, kum torbasıyla yapılan denemeleri izlemişti. Marangoza birkaç basamaklı merdivenin korkuluklarını neden zımparaladığını sorduğunda alaycı bir yanıt almıştı. Eline kıymık batmasın diye. 1920 yılının Nisan ayında Kansas'a dönmekte olan göçmen kuşlar hapishane avlusundaki dar ağacına tüneyip üstüne dışkılarıyla beyaz lekeler yaparlarken Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson'un eşi tarafından Robert Stroud'un annesi Elizabeth'e Beyaz Saray'da uzatılan idam kağıdına el yazısıyla şunlar yazılıydı. Müebbet hapse çevrildi. W.W. Aynı yılın Haziran ayında Kansas'ın ünlü fırtınalarından biri boy gösterir. Stroud avlunun bir köşesinden rüzgarın duvara aşırıp içeriye savurduğu gazete kağıtlarını ve kırık dalları seyretmekteydi.